Ayrım 9. Ama 296. gece olunca demiş ki: "Hemen ayağa fırladım ve sarığımı çözerek ikiye katladım ve kalın bir ipliğe dönüşecek şekilde kıvırdım. Ve onu bedenime iyice sardım ve iki ucunu kuşun pençesine iyice bağladım ve kolay çözülmeyecek şekilde düğümledim. Çünkü içimden bir iri kuş sonunda nasıl olsa uçacak. Beni de alıp bir yerlere götürür, orada insanoğullarına rastlayabilirim. Her durumda gideceğim yer tek yaşayanı ben olduğum bu ıssız adada kalmaktan yeğdir" diye düşünüyordum. Hareket etmeme karşın kuş, sanki önemsiz bir sinekmişim ya da dolaşmakta olan kendi halinde bir karıncaymışım gibi benim varlığımı fark etmemişti. O durumda bütün geceyi uyur kalır da kuş beni de birlikte götürmeden havalanır korkusuyla uyumadan geçirdim. Ama gün doğuncaya kadar kuş hiç uyanmadı. Ve ancak o zaman uyanıp yumurtanın üzerinden kalktı, korkunç bir çığlık kopardı ve beni de birlikte götürerek uçtu. Uçup uçup öylesine yükseklere çıktı ki göğün kubbesine eriştiğimi sandım. Sonra öylesine bir hızla aşağıya doğru inmeye başladı ki artık kendi ağırlığımı duymaz oldum ve benimle birlikte yere kondu. O zaman kendimi bağlarımdan kurtarmaya zaman bulamadan yeniden havalanır düşüncesiyle müthiş bir korkuya kapılarak daha fazla beklemeden çabucak sarığı çözmeye koyuldum. Herhangi bir güçlükle karşılaşmadan bağlardan kurtuldum ve silkinip giysilerimi üzerime çektikten sonra canlı canlı koşarak kuşun erişemeyeceği bir yere ulaştım. Zaten kuş da o sırada yeniden havalandı. Bu kez pençesine görülmedik uzunlukta ve iğrenç görünüşlü bir yılandan başka bir şey olamayan siyah iri bir nesne takmıştı. Uçarak denize doğru yol alıp hemen gözden kayboldu. Ben başıma gelenden son kerte şaşırmış, yöreme bakındım ve orada korkudan çivilenmiş gibi kala kaldım. Gerçekte kendimi tüm yanları yüksek kayalarla çevrilmiş, geniş ve derin bir vadide buldum. Bu kez kayalar öylesine yüksekti ki gözümle ölçmek için başımı yukarıya kaldırınca sarığım başımdan kayıp sırtıma da çarpıp yere düştü. Ve de bu kayalar o denli sarptı ki yukarı tırmanmak imkansızdı. Bu bakımdan her türlü girişimin yararsız olduğunu anladım. Bunu anlayınca da üzüntüm ve umutsuzluğum sonsuz oldu. Ve ah, benim için o ıssız adadan hiç ayrılmamak ne kadar iyi olacakmış. Orası yenecek içecek hiçbir şey bulunmayan bu ıssız ve kuru tenhalığa bin kez yiye tutulurdu. Bu arada aralarında açlıktan, susuzluktan öleceğim korkunç çıplak kayalardan başka bir şey yok. Vay başıma gelenler! Yüce Tanrı'dan başka sığınacak bir güç yoktur. Her defasında bir felaketten ancak daha kötü ve daha kesin bir başkasına düşmek için kurtuluyorum diye haykırdım. Oturduğum yerden kalkıp biraz yöreyi tanımak için vadiye yürümeye başladım. Ve her yanın elmas taşlarla dolu olduğunu gördüm. Bastığım her yer kayalardan kopmuş ve bazı yerlerde insan boyunda yığın oluşturmuş, irili ufaklı elmaslarla kaplanmıştı. Tam ilgiyle bunlara bakmaya başladığım bir sırada, daha önce başıma gelen tüm felaketleri aşan korkunçlukta bir görüntüyle karşılaştım. Ve korkudan donup kaldım. Elmas kayaların ortasında, bu hazinenin bekçileri olan, hurma ağaçlarından daha iri, daha büyük ve her biri kuşkusuz rahatça bir fili yutacak güçte sayısız kara yılanın oynaştığını gördüm. O sırada yuvalarına çekilmeye başlamışlardı. Çünkü gündüzün düşmanları rıhın pençesine düşüp havalanmaktan kurtulmak için saklanıyorlar, ancak geceleri dolaşıyorlardı. Ben de sonsuz bir tedbirle nereye basacağımı düşünerek ve kendi kendime, işte ey Simbat, bahtın yüceliğini kötüye kullanıp doyumsuz ve her zaman aç gözlü oluşunun karşılığında ne kazandığını görüyorsun diyerek oradan uzaklaşmaya çalıştım. Ve bunca korkunun pençesinde amaçsız, bana daha korunaklı görünen bazı yerlerde arada bir dinlenerek gece oluncaya kadar Elmas Vadisi boyunca dolaştım durdum. Bütün bu zaman süresince yiyip içmeyi tümüyle unutmuştum. Kendimi bu kötü durumdan kurtarmak ve canımı yılanlardan esirgemenin yollarını bulmaktan başka bir şey düşünmüyordum. Sonunda kuşun beni ilk indirdiği yere çok yakın bir mevkide, giriş yeri çok dar ama yine de benim girmeme yetecek genişlikte bir mağara buldum. İlerleyip içeri girdim. Giriş yerini de oraya kadar sürüklemekte başarı sağladığım bir kayayla kapattım. Böylece kendimi emniyete alınca içeriye doğru ilerledim ve sabahı beklerken rahat rahat uyuyabileceğim bir yer aramaya koyuldum. Kendi kendime yarın gün doğar doğmaz bahtın bana ne sakladığını görmek için buradan çıkarım diye düşünüyordum. Bu düşüncelerle yatıp uzanmak isterken ilkin büyük kara bir kaya sandığım bir köşedeki şeklin yumurtaları üzerinde kuluçka yatan korkunç bir yılan olduğunu anladım. Bunu anlayınca etim görüntünün dehşetiyle ürperdi ve cildim kuru bir yaprak gibi kıvrıldı ve olanca varlığıyla titredi. Kendimden geçerek yere düştüm. Orada sabaha kadar öylece kalmışım. Sabahleyin yılan tarafından yutulmadığımı anlayınca mağaranın çıkış yerine kadar sürüklendim ve kendimde kayayı çekerek dışarı atacak gücü bulabildim. Uyku ve gıda noksanlığı kadar ardı kesilmeyen dehşet yüzünden ayakları üzerinde tutunamayan bir sarhoş gibiydim. Yöreme bakındım ve ansızın burnumun doğrultusunda birkaç adım ileride toprağa büyük bir gürültüyle düşen kocaman bir et parçası gördüm. İlkin şaşıp kaldım ve ansızın sıçradım. Sonra başıma böylesine bir şey atanın kim olduğunu anlamak üzere yukarıya baktım ama hiç kimseyi göremedim. O zaman daha önce gezgin tacirlerin ağzından işittiğim bir öyküyü hatırladım. Elmas arayıcıları bu ulaşılmaz vadiye inemediklerinden buradaki değerli taşları ele geçirmek için garip bir yola başvururlarmış. Koyunları kesip dört parçaya ayırırlar ve bunları elmas yığınlarının üzerine atarak bunların ete saplanmalarını sağlarlarmış. O sırada rıhlar ve iri kartallar gelerek bunların üzerine konar, yukarıdaki kayalarda kurulu yuvalarına taşıyıp yavrularını beslemek üzere pençelerine geçirirlermiş. Bunun üzerine elmas arayıcıları kuşun üzerine atılarak ellerini kollarını sağlayarak bağırıp çağırarak onu ürkütür ve pençesindeki et parçasını atmak zorunda bırakırlarmış. Bunu izleyerek etin başına üşüşürler ve ona bulaşmış olan elmasları toplarlarmış. Birdenbire aklıma aynı yolu izleyebileceğim fikri geldi. Böylece bana mezar olacak gibi görünen bu vadiden kurtulabilecektim. Bunun üzerine ayağa kalktım ve büyük miktarda elmas toplamaya başladım. Bunların en irilerini, en güzellerini seçtim. Bunları her yanıma doldurdum. Ceplerime, külahıma ve donuma, hatta giysilerimin astarlarına yerleştirdim. Bunu izleyerek ilk kez olduğu gibi sarığımı çözüp, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 297. gece olunca demiş ki, bunu izleyerek ilk kez olduğu gibi sarığımı çözüp bunu et parçasıyla birlikte gövdeme sardım ve sarığın iki ucunu göğsümde bir araya getirip bağladım. Epeyce bu durumda kaldıktan sonra birdenbire koyunla birlikte bir rıhın kuvvetli pençeleriyle bir tüy gibi havaya kaldırıldığımı duymuşladım. Ve göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir sürede vadinin dışına, dağın tepesine yükseldim. Ve rıhın yuvasına götürüldüm. Orada kuş beni ve üzerimdeki etleri parçalayarak yavrularına yedirmekte ivedilik gösterdi. Ama birdenbire bir feryat yükseldi ve ürken kuş beni orada bırakarak uçup gitti. O zaman ben de bağlarımdan kurtuldum ve giysilerim ve yüzüm kan içinde iki ayağımın üzerine dikildim. O zaman bulunduğum yere beni görünce düş kırıklığına uğramış olduğu ve çok korktuğu yüzünden anlaşılan bir tacirin yaklaşmakta olduğunu gördüm. Ama benim ona kötülük yapmak niyetinde olmadığımı anlayınca zaten hiç kıpırdamadığımdan et parçasını yokladı ve aranmakta olduğu elmasları bulamadı. O zaman ellerini gökyüzüne kaldırarak ve "Ey düş kırıklığı, ey kaybım benim, Allah'tan başka başvurulacak kimse yoktur. Kötü ve lanetli şeytandan Tanrı'ya sığınırım" diye sızlanarak haykırdı. Ve derin bir kederle iki elinin ayasını birbirine vurdu. Bunu görünce selam verip yanına yaklaştım. Ama o benim selamıma karşılık vermeksizin hiddetle başını çevirip "Kimsin sen? Ne hakla gelip burada benim malımı çalıyorsun?" diye haykırdı. Kendisine "Korkma ey saygıdeğer tacir. Çünkü ben hırsız filan değilim. Ve malında da eksilme olmamıştır. Ben de bir Ademoğluyum. Senin sandığın gibi hiç de kötü bir niyetim yok. Hatta namuslu insanlar arasında adı geçen namuslu bir kişiyim. Son derece garip serüvenlere uğramadan önce ben de meslek bakımından bir ticaret erbabıydım. Bu yere gelişimin nedenine gelince, sana hemen anlatacağım şaşırtıcı bir öyküdür bu. Ama önce iyi niyetimi kanıtlamak için insan gözüyle ölçülemeyecek derinlikte bu çukurun dibinde kendi ellerimle topladığım birkaç elması sana sunmak istiyorum. Ve hemen kuşağımın arasından birkaç güzel elmas alıp işte ömrünce düşlemeye yüreklenemeyeceğim bir kazanç sana diyerek kendisine verdim. Bunun üzerine çeyrek gövdelik etin sahibi düşlenemez bir sevince kapıldı ve bana çok teşekkür etti. Ve binlerce sevgi gösterisiyle bana "Efendim Tanrı seni kutsasın. Bu elmaslardan bir tanesi en yaşlı yıllarıma kadar zengin yaşamak için bana yeter. Çünkü tüm ömrümde bunların benzerlerini sultanların ve şahların saraylarında bile görmedim, dedi. Sonra yeniden teşekkür ederek orada bulunan öteki tacirleri çağırdı. Onlar da gelip yöremi çevirdiler, bana selam verip rastlaşmamızdan memnunluklarını bildirdiler. Ve ben onlara başından sonuna kadar garip serüvenimi anlattım. Ama onu burada tekrarlamanın yararı yok. Şaşkınlıkları geçip kendilerine gelen tacirler kurtulmamdan dolayı beni kutladılar ve vallahi bahtın seni senden önce kimseye nasip olmamış bir felaketten kurtarmış, dediler. Sonra beni yorgunluktan, açlıktan ve susuzluktan bitkin bir durumda görünce bana bol bol yiyecek içecek verdiler, beni bir gün bir gece süren uykumda gözettiler. Sabahleyin tacirler beni kendileriyle birlikte götürdüler. Ben de bu eşi görülmedik felaketten kurtulduğum için yoğun bir sevince kapıldım. Oldukça kısa bir yolculuktan sonra çok hoş bir adaya ulaştık. Burada üzerinde 10 kişinin rahatlıkla mesken tutabileceği kadar büyük ve gölgesi yaygın ağaçlar vardı. Bu ağaçlardan hoş ve sıcak kokulu kafur denen beyaz bir madde çıkarılıyordu. Bu maksatla ağacın gövdesi baştan aşağı yarılıyor, sakız damlaları halinde sızarak akan ve ağacın balından başka bir şey olmayan öz suyu alınıyordu. Ve yine bu adada gergedan denilen bizim çayırlarımızda yaşayan inek ve sığırlara benzer korkunç hayvanı gördüm. Bu hayvanın gövdesi devenin gövdesinden de iriydi. Burnunun ucunda 10 arış uzunluğunda bir boynuz taşıyordu ve bunun üzerine de bir insan sureti resmedilmişti. Bu boynuz gergedanın bir fille dövüşüp onu yenmesine ve onu boynuzuna takarak öldürünceye kadar yerden kaldırmasını sağlayacak kadar güçlüydü. O vakit ölen filin yağları gergedanın gözlerine akıyor ve onu öldürerek yere seriyordu. Bu durumda göklerden bu iki yaratığın üzerine iki korkunç ruh konuyor ve yavrularına yedirmek üzere onları yuvalarına taşıyorlardı. Bu adada çeşitli türde büyükbaş hayvanlar da gördüm. Bir süre orada kalarak güzel havayı içimize çektik. Bu sırada elimdeki elmasları bir geminin sintinesine sığacak kadar altın ve parayla değiştirdim. Sonra oradan ayrıldık ve adadan adaya, ülkeden ülkeye, kentten kente giderek ve Tanrı'nın güzelim eserlerine hayran olarak ve şurada burada alışveriş yapıp değiş tokuşta bulunduktan sonra kutsal ülke Basra'ya, oradan da barış kenti Bağdat'a geldik. O zaman hemen sokağımı buldum ve hatırı sayılır bir servet, altın dinarlar ve satmaya kıyamadığım en güzel elmaslarla evime ulaştım. Böylece ailemin ve dostlarımın dönüşüm dolayısıyla coşkulu karşılamalarını izleyerek, yöremdekilere hemen hiç kimseyi unutmaksızın bol bol bahşiş dağıtarak cömertlikten yana noksanlık göstermedim. Bunu izleyerek, en nefis yemekleri yiyerek, en güzel içkileri içerek ve en zengin giysilerle donanarak neşeli bir yaşam sürdürdüm. Böylece her gün bir çok seçkin konuk ağırlıyor, bunlar benim serüvenlerimi başkalarından dinledikten sonra bana onur vermek üzere geldiklerinde onlara kendi ağzımdan başımdan geçenleri anlatmamı ve uzak ülkeler hakkında bilgi edinmeyi istiyorlardı. Ve ben bütün bunlar hakkında onları aydınlatmaktan gerçek bir mutluluk duyuyordum. Anlattıklarımı duyunca bunca korkunç tehlikelerden sıyrılmış bulunmamdan dolayı beni kutluyorlar ve anlattıklarımdan hayranlığın sınırına ulaşmışçasına hayranlık duyuyorlardı. İşte ikinci yolculuğumda böylesine son buldu. Ama yarın ey dostlarım, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 298. gece olunca demiş ki, ama yarın dostlarım, Tanrı isterse size ilk iki gezimden daha ilginç ve daha şaşırtıcı bulacağınız üçüncü yolculuğumu anlatacağım, demiş. Sonra Simbad susmuş. Bu sırada köleler işittiklerinden olağanüstü şaşırmış olan tüm çağrılılara yiyecekler, içecekler getirmişler. Bunun üzerine gemici Simbad, karadaki Simbad'a 100 altın vermiş. Hamal Simbad'a burada karadaki Simbad deniyor. Arapça metinlerde Simbad-ı Berri olarak geçer. Nitekim gemici Simbad'a da Simbad-ı Bahri, denizci Simbad denmektedir. O da bunu teşekkür ederek almış ve ev sahibinin başı için Tanrı'dan hayırlar dileyerek ayrılmış. Ve görüp işittiklerinden hayranlık duyarak evine ulaşmış. Sabahleyin Hamal Simbad kalkmış, sabah namazını kılmış ve kendinden istendiği şekilde zengin Simbad'ın evine gelmiş. Orada içtenlikle karşılanmış, saygı görmüş ve bütün gün sürecek olan şölene ve eğlentiye katılmaya çağrılmış. Bunu izleyerek gemici Simbad ağırbaşlı ve dikkatli konukların ortasında öyküsünü aşağıdaki şekilde anlatmaya başlamış. Üçüncü gezi. Bilin ki ey dostlarım, ikinci gezimden döndükten sonra yaşamımı zenginlik ve neşe içinde sürdürmekteyken, sonunda uğradığım kötülüklerin ve başıma gelen tehlikeli serüvenlerin anısını bütünüyle unuttum. Ve Bağdat'taki yaşantımın tek düze başıboşluğundan sıkılmaya başladım. Ruhum da gezerek yeni şeyler görme arzusu içindeydi. Benliğimde yeniden tecim yapıp alışverişte bulunmak, kazanç ve kar sağlamak aşkı depreşti. Oysa felaketlerimin nedeni hep bu hırs olmuştur. Ve hemen en korkunç tarzda bir deneyim geçirmeye zorlandım. Kafamdaki tasarıyı eyleme geçirdim. Ve ülkenin değerli mallarından oluşturduğum bir yükle Bağdat'tan Basra'ya geçtim. Orada daha önce yolcu ve tacirlerin binmiş olduğu bir geminin bulunduğunu öğrendim. Bunların hepsinin iyi tanınmış, namuslu, yürekleri merhametli, aklı başında ve birlikte yaşanacak kişiler olduğu söyleniyordu. Dolayısıyla ben de bu kişilerle birlikte yolculuk yapmakta kararsızlık göstermedim. Ve gemiye binmemi izleyerek hemen hemen kendi adımıza ve yolculuğumuz için Tanrı'dan hayır dileyerek yelken açtık. Gerçekten gemiyle yolculuğumuz mutlu koşullarda başladı. Geminin yanaştığı her yerde harika işler gördük. O arada geziniyor ve durmadan gördüğümüz yeni şeylerle bilgimizi, görgümüzü arttırıyorduk. Ve doğrusu mutlu olmak için hiçbir eksiğimiz yoktu. Ve biz de ferahlığın ve mutluluğun sınırlarına ulaşmıştık. Günlerden bir gün Müslüman ülkelerden epeyce uzakta açık denizde yolculuk ederken birdenbire kaptanın ufku uzun uzadıya inceledikten sonra sakallarını yolduğunu ve giysilerini yırtarak elleriyle yüzünü dövdüğünü ve sarığını yere çaldığını gördük. Sonra sızlanmaya, inlemeye ve umutsuzca feryatları koparmaya başladı. Bunu görünce hepimiz kaptanın yöresini sardık ve ona "Hayrola, ne var kaptan?" diye sorduk. Bize "Bilin ki ey barışa gönül vermiş yolcular, aykırı rüzgarlar bizi bastırdı ve yolumuzdan saptırarak uğursuz denizlere doğru sürükledi. Ve bu bahtsızlığımızı alabildiğini arttırmak için de kader bizi önümüzde gördüğünüz ve hiç kimsenin oraya çıktıktan sonra hayatını kurtaramadığı şu adaya sürükledi. Bu ada Maymunlar Adası'dır. İçimin ta derinliklerinden hissediyorum ki biz hepimiz kurtulma ihtimali bulunmaksızın mahvolduk," diyerek yanıt verdi. Kaptan daha bu sözleri söyleyip tamamlamadan gemimizin dört yandan çekirge sürüsü gibi kalabalık bir maymun gibi tüylü yaratıklarla kuşatıldığını gördük. O sırada adanın kıyısında düşlenemez sayıda maymun bizi dehşet içinde bırakan haykırışlar koparıyorlardı. Ve biz hiçbirimiz onlara kötü davranma, onlara saldırma, hatta aralarından herhangi birini kovma yürekliliğini gösteremiyorduk. Çünkü bize saldırarak sayıca üstünlüklerinden dolayı sonuncuya kadar hepimizi öldürürler korkusuna kapılmıştık. Bundan dolayı hiçbir harekette bulunmuyor, böylece bize ait her şeye yöremizi saran bu maymunların el koyduklarını görüyorduk. Çok çirkindiler. Yaşamımda o güne kadar gördüğüm en çirkin kimselerden de çirkindiler. Tüylü ve kıllıydılar. Siyah yüzlerinde sarı gözleri vardı. Gövdeleri küçüktü. Dört karış var veya yoktu. Yüz buruşturmaları ve haykırışları bu anlamda düşünülebilecek her şeyden daha korkunçtu. Dillerine gelince çenelerini birbirine vurarak bizimle konuşmak ve ağızlarına geleni söylemek istiyorlardı. Tüm gayretimizi harcadığımız halde onları bir türlü anlayamıyorduk. Ve birdenbire harekete geçtiklerini gördük. Direklere tırmandılar, yelkenleri yırttılar, dişleriyle tüm halatları kemirip dümeni ele geçirdiler. O zaman gemi rüzgarla sürüklenerek kuma saplandı. Ve küçük maymunlar hepimizi yakalayıp birer birer kıyıya çıkardılar. Bizi kıyıya bırakıp ve artık bizimle ilgilenmeksizin gemiye çıkıp denize açılarak gözden kayboldular. O zaman biz şaşkınlığın sınırında öylece kıyıda durup denizi seyretmenin boşluğunu anladık. Ve adanın içine doğru ilerledik. Sonunda bazı meyve ağaçları ve bir akarsuyun bulunduğu bir yer bulduk. Bu bize artık kaçınılmaz görünen ölümü olabildiğince geciktirmek için bir parça dinlenme olanağı sağladı. Biz bu durumdayken ağaçlar arasında terk edilmiş gibi görünen bir bina bulunduğunu fark ettik. İçimizde ona yaklaşma merakı uyandı ve oraya ulaşınca bunun bir saray olduğunu algıladık. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. 9. ayrımın sonu, sayfa 92.